Ayrım 14, sayfa 162. Sonradan düşündüm. Lunaparklar hem başımı döndürür hem ürkütür. Işıklarını severim. Hele gün büsbütün kararmamışken hayatın son ışıkları ile elektriğin ilk ışıkları birbirine karışır. İlki pastel, ikincisinde yürek yakan bir canlılık. Okul kapısına gelince sözünü sonradan vurdu. Ben de el sallardım. Okul kapısının merdiveni, yukarıda annem, aşağıda annesini bir daha göremeyeceğinden korkan küçük çocuk. Küçük çocuk bendim. Artık bir Firs olup çıktım. Evet ama Firs'ten size ne? Eylül yağmurları, erken yaprak dökümü diyordum değil mi? Alkolden herhalde. Sigaradan, 3 paket, son sıralar dediklerimi hep karıştırıyorum. Sözlerimi hatırlayamıyorum. Bir dediğim ötekine uymuyor. Eylül'de yağmurlar başlamıştı. Ben aslında yağmuru çok severim. Keşke şimdi de yağsa, bütün gece bekledim. Ama o sonbahar uzun süren yağmurlardı. Ayhan'dan ses seda çıkmıyordu. Sizinle hepi topu bir iki kez karşılaştık. Neden hep akşam vakti, hep evden çıkıp gidişlerimize rastlayan? Size ne Firs'ten dedim ama biraz söz açmak istiyorum ondan. Bir oyunun kahramanıdır, belki bilirsiniz. Vişne Bahçesi, Anton Çehov'un oyunu. Çehov, Firs için 87 yaşında diyor. Hiçbirimiz henüz 87 yaşında değiliz. Fakat belki daha ihtiyar, daha çökkün, o kadar unutulmuş. İlle Firs'ten söz açmak istiyorum. Oyun boyunca o kadar az konuşur ki. Artık kimselerle konuşmak istemiyorum Sevim Hanım. Firs ayrılığı bilir. Efendisi, genç efendisi sırtına paltosunu almış mıdır? Palto mu? Kürk galiba. Ne efendisinin adını hatırlayabiliyorum, ne de kürk mü palto mu? Efendileri merak etmiyorum epeydir. Firs eskiden balolarımızda der. Balolarımız. Bir uşağın balosu olabilir mi? Uşakların balosu. Eskiden balolarımızda amiraller, baronlar, generaller dans ederdi. Bazen düşünüyorum da Firs gibi yaşamışım. Balolara uzaktan o tutkunluğum, o tuhaf heyecan. Firs, çiftlik, vişne bahçesi satılırsa sen nereye gideceksin derler. Nereye emrederseniz. Nereye emrettilerse oraya gitmedik mi? Firs ayrılığı bilir. Çiftlik evinde tek başına bırakıldığını dile getirmez ama ayrılığın gelip çattığını, ölüm olarak kaldığını bilir. Peki, kesiyorum Sevim Hanım. Sizin hikayenizden konuşmak istemediğim için belki yaşlı uşak. Bir iki dakika daha zaman kazanmak için. Gitgide azalıyor zaman. Konuşmak zorundayız. Peki konuşalım. Yalnız Firs mi ölüm olarak kalıyordu? Eylül sonuydu ve yağmurlar hala dinmemişti. Siz bu anı bir daha dinlemek istemiyorsunuz. Lunaparklar bitti. Deniz kıyısında gün batımı. Çığlıklar, hıçkırıklar, merdivenler, basamaklar, asansör, haykırışmalar. 8 numara rezdan herkese haber vermiş. Siz eve geldiğinizde yatak kan içindeymiş, damarlarını kesmiş. Sizi içeriye... Yazar soluk almaya çalışıyor. Yalnızca alkol iyi gelebilir. Rakı biterse bir yerlerde yarım şişe viski olacak. Bu an, bu sahne nasıl yazılabilir? Ustaca yazmak. Bir insanın ölümünü ustaca yazmak. 3-5 okuru etkilemek. Yazar bahçe katına indiğinde Sevim Hanım penceresiz ön odaya çoktan almışlardı. Ölen Firs değildi. Yazar Ayhan'ın odasına gitti. Battaniyesi açılmamış yatakta boylu boyunca yatan ölü, damarlarını kesmiş, kıpkızıl kan, şimdiden kurumaya başlamış, yerler, yatak çarşafının ucu, şimdiden beyazlığını yitiren, çürük sarısına gözle görülür biçimde akan çehre. Ölmüşsün. Ölüm bu kadar kolay demek. Sağ eline ekmek bıçağı almışsın, sol bileğinin damarlarını kesmişsin. Hepsi bu. Hepsi bu ve bunları anlatmanın ne gereği var? Hepsi bu. Ölmüşsün, o kadar. Annen eve girdiğinde sana seslenmiş, cevap alamamış. Biliyor musun, Rezden Hanım, televizyonculara haber verdim diyordu. Bütün kanallara telefon ettim. Ölüm işte bu kadar, televizyonculara haber vermek, işte bu. Ölüm başkaları için fotoroman, renkli film, televizyon dizisi, canına kıymak o kadar sinemaskop. Sonra yeni teknikler de var, isimlerini bilmediğim. Nasıl anlatmamı istiyorsun Ayhan? Daha başka türlü nasıl anlatabilirim? Bir daha başlayalım istersen. Annen yok, Sevim Hanım yok ama yalnızca onun yokluğu mu? Ben olmamış olmak isterdim. Sen zaten seçmiştin. Dünyanın bütün ayrılıklarını birdenbire hissettiğin gün seçmiştin. Bütün diyebileceğimiz annen evde yokmuş. Bu kadar. Herkes seni alkolik sandı. Günde 1000 kez intihar ettiğini anlamadılar. Bu kez sonuncu intiharda karar kıldın. Mutfağa gittin. Bulaşıklar yeni yıkanmıştı. Her şey derli topluydu. Ekmek bıçağı yerli yerinde. Gülümsüyordun. Bana öyle geliyor, gülümsüyordun. Hayat denen o boktan şeye gülümsüyordun. Nüfus kağıtlarına, hayat sigortalarına, poliçelere, ehliyet ve ruhsatlara, tapulara, banka defterlerine, repo dökümlerine, ne bileyim, bilemediğim o kadar çok yasal düzene, düzenin koruduklarına, balkondan seni seyredenlere küçük localarına çekilmiş, kapıcının karısının şişeli, madeni kutulu şangır şungur poşetlerden şikayetlerine, Rezden Hanım'ın yeni klozetine aidat paralarını verme işine. Bilmiyorum. Gülümsüyordun. Ekmek bıçağı da gülümsüyordu. Kasıktan mı? Boyundan mı? Sol bileğinde nabzın attığı yeri seçtin. Yatağına uzanınca. Yatağına uzanınca nabzın attığı yerden deniz sesleri işitince dalgalar da denizden başka bir şey değildir. Dalgaların uğultusunda. Denizler görüyordu ve kan fışkırdı. Kanı görmüyordun ki. Nabzın attığı yerden bıçak girince... Oldu mu? İyi anlatabildim mi? Denizler görüyordun. Luna Park'ın ışıklarını, geceyi, börtü böceğin son ötüşmesini işitiyor ve görüyordun. Sonra annenin okul kapısında. Nabzın attığı yerden. Artık hatıra oldu Luna Park'a gidişleriniz. Çocuklar gibi ellerini çırpmıyorsun dönme dolapta. Sen firs oldun. Vişne ağaçlarına, kiraz ağaçlarına baltalar indi. Ölüm bu kadar kolay demek. Kızıl ve kan odada. Pıhtılar arasında daha fazla kalmama olanak yok Ayhan. Yukarıya çıkmalıyım. Rezden Hanım'ın çağırdığı televizyoncular gelecek. Her şeye rağmen meşhur bir insanım ben. Ayhan'ı tanırdım, hazırlanmalıyım. Ayhan'ı tanırdım, iyi bir çocuktu. Kimseye zarara dokunmazdı. Kimin aklına gelirdi? Alkolik mi sanmam, içki içerdi. Ama şimdi ben de içki içiyorum. Alkolizm, bakın, alkolizm bu çalan Verdi'nin büyük bestekar Macbeth operasında çok ünlü koro şarkısı. Ses filan işitmedim, acıya dayanıklıymış. Herhalde gecenin sessizliğinde insanın iltisi. Hepsi ayrılık, hepsi deniz sesi. Vedat ölümden canına kıymadan önce ceketini çıkarmış. Uyku ilaçlarını, uyku ilacımı aldıktan sonra mı ceketini askısına asmış, sonradan mı karar veriyor. Canına kıyacak insan ceketini askıya asar mı? Ama mektuplar yazılmış hem anne babaya hem Gülderen Hanım'ın amcasına, belki dayı. Caymak ihtimali olabilir, vazgeçebilir, kurtulabilir, mektuplar yırtılabilir. Olmamış, yırtmamış. Mektuplar yerlerine ulaşmış. Bu ceket için Halit Ziya Bey, Vedat'ın yatak odasında giydiği ceket gibilerinden bir şeyler söylüyordu. Ola ki röptoşambır yerine. Ölüm karşısında sözcükler aranmak, sözcükler seçmek. Halit Ziya Bey çarçabuk mu yazdı bir acı hikayeyi? Bitiremeden ölümle yüz yüze geleceğinden korktu mu? Sonsuz ayrılığı bir an önce kağıda dökmek endişesi. Yazar yıldızı parlamamış romanında hem oğlun hem babanın özdeşi olmadığına yeriniyor. Rakı biterse viski, rakı daha bitmedi. Ayrılığın daima iki acı çekeni var. Yalnız tek bir yörüngeden yaklaştığımızda ayrılık eksik kalır. Vedat öldü, Halit Ziya özledi. Birileri çekip gittiklerini, bir başkası için öldüklerini sanırlar. Halit Ziya Bey acı çekti, anımsadı, yazdı. Ceketi İstanbul'a göndermişler. Hala Vedat kokuyormuş. Anne baba öpmüşler, öpmüşler. Aşkı Memnun romancısı Röptüşambur demeyi belki de fazla burjuvaca bulmuştu. Halil Vedat'ı oğlunu Röptüşamburlu bir burjuva gibi göstermek istemiyordu. Hatırlamıyordu romanı. Köşe Palas'ta yazmıştı. Bu sabahı yürürken duyumsadıklarını, sokak adlarını, ayrılıklarının adlarını. Serçeler hep birden uçmuşlardı galiba. Bahçede ölü kumru. Sonbahar, kış ve ilkbahar günleriydi. Yazdan günler. Selim Bey tekrar gelmeyecek misiniz? Sizi eski bir dost gibi... Yalnızca eski bir dost gibi de değildi. Bütün kitaplarını, bütün yazılarını okumuştu. Belki de son okurundu. Yaz kış yapraklarını dökmeyen ve yaprakları hep acı yeşil sarmaşık, duvarı silme örtmüş sarmaşığı görünce içi aydınlanırdı. Güzel çay sofrası, muska börekleri, sigara börekleri, billur kaselerde reçeller ama artık Bobby'siz. Bobby'siz günlerin akşam üzerlerinin yıkkın Gülderen Hanım'ı. Gülümseyişi silinmişti. Ha ha ha'ları toptan sona ermişti. Sanki Bobby için gülüyor, Bobby için kahkahalar atıyordu ve birdenbire yaşlanmıştı, düzeni sürüp gidiyordu ama gözleri ışıksız ve göz kapakları makyajsızdı. Bobby'yi konuşmadınız, ayrılıklar konuşulmuyor. Yalnız bir kez kapıya doğru yürürken veda saati gelip çattığında bir kez misafirlerimin gitmesini istemezdi dedi. Kim diye sormadın, işitmezlikten geldin, işitmiştin. Göz göze geleceğinizden korktun, başını kaldırmadın. İlk katı ininceye kadar merdiven aralığında duracağını biliyordun Gülderen Hanım'ın. Lütfen beklemeyin derdin her defasında. Sustun. Bobby'yi anımsıyordum. Bobby konukların gitmesini istemezdi. Mihrace sokağa çıkmak istiyor olmasın diye tutturmuştu. Bobby'siz günlerde, Bobby'siz akşam çaylarında Yeşilyurt'taki gençlik günlerinden söz açtın. Buralara gelip gidişlerinden. Bir öykü de yazmıştım. Gülderen Hanım şaşırdı. Öykünün adını söyleyince itiraz etti. O hikayeniz adada geçer. Kimselerin okumadığını düşündüğün uzun öyküyü Gülderen Hanım'la da konuşmuşsun. İnsanlarla konuşmuşsun, öyküler, romanlar yazmışsın. Bu hırsızlığa nasıl sürüklendin? Bilmez miyim hikayenizi? Gençliğin sona erişini anlatır. Fakat asıl bir deli kadın vardır. Deli kadın mı? Uyduruyor, karıştırıyor diye düşünüyorsun. Tabii, siz Bakırköy'den dolmuşa binerseniz, siz dediğim hikaye kahramanı İskender. İskender usulca geliyor, öykü kendine taktığın ad, o gün yaslamaya kalkıştığın deli kadın. Sahiden hatırlamıyor musunuz? Hatırlayamadım Gülderen Hanım. İskender arkadaşlarından ayrılıp dolmuşa biniyor. Saçları taraz taraz bir kadın öne oturuyor. Gazete kağıdına sarılı beyaz peynir, bir salkım üzüm. Sana güneyde küçük yaz şehrinde genç bir kız da kitapların için bir salkım üzüm armağan etmişti. İrkilmiştin, hatırlıyordun. Yeniden yaşıyor, canlandırabiliyordun. 12 Mart sonrası Bakırköy Akıl Hastanesi'nden kaçmış, üstü başı o kadar eski, hırlım pırtım. Kuzular çoktan uyudular diyor, üzüm ve peynir ikram ediyor sana. Kuzuları anlamaya, çözmeye çalışıyorsun. Bütün usu yarılmışlar, belki de kuzudur. Uzun öyküde deli kadını da yazdığını unutmuşsun. İrkiliyorsun, onca sayfa arasından akıl hastasına duyulmuş gönül yakınlığını Gülderen Hanım'ın sezi vermesine söyleyecek tek söz bulamıyorsun. Şoför, başıma bela mı olacaksın diye kolundan çekip atar. Beyaz peynir bir tarafa, üzüm salkımı bir tarafa. Mütareke seneleri falan değil, sen bunları yazmışsın, bunları hissetmişsin. Kurtuluşa nasıl gidilir? Kurtuluşta akrabalarım var, diyordu. Kurtuluşta akrabaların yok ama her gün kurtuluşa gidiyorsun. Akşamları bizi sayarlar, bu gece beni sayamayacaklar, üzüm yer misin? İçin titriyor, o zaman ve şimdi. Üzüm ye, üzüm yemez misin? Akıl hastalarının kalbi çok daha yakın, en yakın. Birkaç zaman, kadını dolmuşta gördüğün zaman, şoförün kadını görüp arabadan kovduğu zaman, bunları düşündüğün zaman, unutamayıp yazdığın zaman, yazdığını anımsamadığın zamanlar Gülderen Hanım'ın hatırlattığı akşam üzeri. Nisan gecesinde hepsinin yeniden belirdiği zaman. Sabaha karşı. Sabaha karşı bir kez daha gönül yakınlıklarını kuruyorsun. Hayattan ötedir akıl hastası. Hayatı reddetmiştir. Kokmuş peynir yer, kirpas içindedir. Üzümü manavdan çaldım. İnsanlardan vazgeçmiştir. Hiçbir simyacının başaramadığını başarmış, acısını kahkahaya dönüştürmüştür. Kimse daha fazla yakın olamaz sana. Akşamları bizi sayarlar. Kalk git, atsız sansız bir rakam ol. Gidip rakam olamıyorsun. Gülderen Hanım'ın deli kadını hatırlattığı akşam üzerine geri dönüyorsun, akıllı uslu. Son akşam üzeri miydi? Olabilir. İçlerinden biri son akşam üzeriydi, son çay. Ondan sonrası telefonlar. Gülderen Hanım hastalanıyor, basit bir soğuk algınlığı. Nur Hanım gibi kanser falan değil. Önce soğuk algınlığı sanılıyor, geçecek, uzun sürdü, bütün kış, baharın ilk günleri. Biraz daha iyiyim fakat ateş konuşma merkezinde beyinde bazı kelimeleri hakkıyla telaffuz edemiyorum. Hakkıyla telaffuz edemediği kelimeler Gülderen Hanım'ı birkaç ay içinde büsbütün terk ediyorlar. Daha doğrusu kelimeler yerli yerinde duruyor da sese dönüşemiyorlar. Gülderen Hanım kelimesiz kalıyor. Telefonda boğuk kırıltılar çıkarıyor. Bin güçlükle Selim Bey ben. Telefonlar kesiliyor. Telefon ediyorsun. Başı boneli köylü kadın herhalde. Abla hasta, yatıyor. Abla hasta, yatıyor. Telefon ediyorsun, çalıyor. Hep çalıyor, kimse yanıtlamıyor. Telefonu açan yok, evi düşünüyorsun. Yeşilyurt'ta bilmem ne sokak, bilmem ne apartmanı, ikinci kat 5 numara. Zili çalınca Bobby koşup havlamıyor. Varaklı aynada Gülderen Hanım'la Mihrac'a yan yana durmuyorlar. Likör şişeleri, likör kadehleri gümüş tepside durmuyor. Keten örtüde işleme sepetler, çiçekler yok. Mavi kağıtlardaki mektuplar orada. Doğum tarihinin yazılı, ölüm tarihinin boş bırakıldığı, ayracın kapatılmadığı, gri kapaklı Selim dosyası orada. Alfredo ile Violeta'nın şarkısı çalmıyor. Vedat'ın bende bir deste mektubu. Bu mektupları size emanet etmek... Hayır, istemem. Mektuplar sonsuza kadar kayboluyor. Can yangını birkaç mektup. Gülderen Hanım'ın cenaze ilanını okuyorsun. 3-4 gün öncesinin gazetesi, eski, birikmiş, okunmamış gazeteleri tam da kapının önüne çıkaracakken. Cenaze çoktan kalkmış. Bitti işte. Madame Esther'in cenaze ilanına rastlamadın. Kış geçti. Burada mevsimler geçti. Gizli komşun kitap okudu. Yazar yerinden kalkmaya, yazı masası, yer, kalkıp pencereye gitmeye vazgeçiyor, korkuyor. Henüz ilk günleriydi Nisan'ın. Havalar serindi. Çiçek yağmuruna tutulmuş erik ağacı. Boğucu gece. Akşam üzeri vodka ve gece boyunca rakı. Henüz büsbütün ayrılık. Yazar kopuk kopuk tümcelerine, kuramadığı tümcelere bakıyor. Fosforlu sözcükler parlayıp parlayıp sönüyor, yine parlıyor. Fosforlu sözcüklere bakıyor da pencerenin önüne kadar gidip Madame Esther'in penceresine bakamıyor. Daha bu sabah paşa kılıçları yerli yerindeydi. Ama kimselerle konuşmasa da Madame Esther'in öldüğünü biliyor. Kimselere sormadı. Madame Esther öldü mü, gizli dostum birbirimize kitaplar sallardık. Kitap okuyan bir kadın öldü diye yazdı. Kalabalığı görür görmez evde hızlı hızlı yazıyordu. Madame Esther'in her zaman bomboş oturma odasında kadınlı erkekli bir kalabalık vardı. Işıklar yanmıştı, ışıklar yakılmıştı. Madame Esther yoktu. Genç bir adam büfenin üstündeki fotoğraf çerçevelerini evirip çeviriyordu. Kadınlar içeriye girip çıkıyor, yani koridordan geçiyorlar. Bazı ağlayan, bazı gülümseyen kadınlar gördüm. Kitap okuyan bir kadın ölüyor. Sana telefon etmiştim. Kime? Daha birkaç gün önce. Bilemedim, bir hafta 10 gün. Ayrılık her şeyi birdenbire mazi kılıyor. 5-10 gün öncesi öylesine uzak. Madame Esther ölüyor demiştim. Gizli komşum, dostum, kitaplar okurdu. Çok yaşlıydı zaten. Sesin, kimin sesi? Uykuluydu. Belki ölmez, belki hastadır. Bir an önce telefonu kapatmamı bekliyordun. Saat kaç, farkında mısın demedin. Kim? Baytar da Bobby için ihtiyarlıktan öldü demiş. Artık sana anlatmayacağım. Kimseye anlatmak istemiyorum zaten. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Bir daha telefon etmeyeceğim. Sana anlatmayacağım. Madame Esther'in hikayesi kendi kendine kalacak. Ev insansız, perdeler aralık, eşya yerli yerinde. Ev insansız, perdeler aralık, madamın koltuğu, yemek masası, iskemleler yerli yerinde, büfenin üstündeki gümüş çerçeveler, biblolar, abajur yok. Evde insanlar, perdeler açık, eşya taşınıyor. Perdeler ve paşa kılıçları kalmış. Ev insansız. Pencerenin önüne gitse, yaz kadar sıcak gece. Zümbül apartmanı, ikinci kat, belki 5 numara değil. Camlar kapalı. Birdenbire, şov, emlak, satılık, telefon numarası. Tur yaptan satılıktır. Telefon numarası, telefon numaraları. Paşa emlak, satılık, kiralık. Telefon numaraları. Sonra Haziran gelecek. At kestanesinin yeşil, taze kabuklu ilk meyvesi. Belki sonbahar gelecek. Kahverengi kabuklarından ayrılmış at kestaneleri. Ev satılmıştır. Yazar pencereden bakar, boya yapılmakta, parkeler değişmektedir. Durun. Orada kim oturuyordu biliyor musunuz? Madame Esther, gizli dostum. Yazları adaya giderdi. Her yıl 4 ay dönüşünü bekledim. Işığı yandığı güz gecesi, Selim Bey makosenlerinizi giyemez misiniz? Apartmanda bir can yoldaşı var diyorum. Niye nokta? Öyküyü yazarsan, yarın sabah, bu sabah, bu sabah çok geç. Yazılabilirsen nokta koymayacaksın. Burasız, noktasız. Hiçbir yersiz. Pencereden bakıyordu. Kapının önünde kamyonet. Köhne eşyayı taşıyorlar. En son Sevim Hanım çıktı. Kamyonetin önüne şoförün yanına oturdu. Selim pencereden baktı. Kamyonet gitti. Kamyonet gitmedi. Sevim Hanım başını kaldırıp yukarı baktı. Selim pencereden çekildi. Gerçi perde ama tül perde. Bir an önce gitsin bu kadın. Sevim Hanım sonra bindi. Kamyonet sonra gitti. Özlemeyecek. Küçük su plajının önünden vapurla geçmeyecekler. Plajın kabinleri boyanmayacak. Kimse yazı hazırlık yapmayacak. Beyaza boyanmayacak kabinler. Boz kumlar, mavi deniz olmayacak. Vapurdan inmeyecekler, çayıra doğru yürümeyecekler. Tereze kırmızı gelinlikler toplamayacak. Bir öyküde belirmeyecek tersine dönmüş şemsiyeleriyle gelincikler. Havuz başının 23 Nisan trampetalarının bir romansı olmayacak. Çünkü beni bırakıp gittin. İlk sen gittin, ilk giden sendin. Seninle başladı ayrılık, hep sürdü. Beni hiç düşündün mü? Ötekiler düşündüler mi? Rakıyı son damlasına kadar içti. Vodka var. Bir yerlerde yarım şişe viski. Sigara yaktı. Sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlıysa satmayınız efendim. Gülmeye çalıştı. Masanın yanlısı camında kara bir leke. Eskimiş bir yaraydı gülümseyiş. Eli titremiyor. Gece yarıları sevdiği insanların evlerine, sokaklarına giderdi. Okumak istemiyor. Zıpkınla vurulmuşçasına. Gözlerini sımsıkı kapatıyor. Sözcükler kayboldu. Sözcüklerin hangisi hangisini takip ediyordu silindi. Ama değişen bir şey yok. Gece yarıları ve sokaklar yanı başında odaya üşüştüler. Şehir birkaç kültürden geriye kalabilen değişik değişik mimarisiyle avucunun içindeydi. Kah bir yatır önünden geçiyordu. Kah gökdelenler, Bizans'ın surları, deniz kıyısı. Onlara bakıyordu. Sokaklara, evlere, gece yarılarına, deniz seslerini dinliyordu. Yazmak yalnızlıktır. Yazmak yalnız başına kalmayı göze almaktır. Evet ama yazabilmek için yalnızlığı yaşamak gerekir. hayatını ucuz sofralarda, basit dedikodularda, çekemezliklerle harcadın. Şurada taksiden iniyor. Ne gece yarısı, çoktan üç suları. Burada ineceğim diyor. Burada, evet burası. Burada iniyor. Ata yadigarı çeşme. Burada başını kaldıracak, eski bir apartmanın dördüncü katına bakacak. Az ötede kaç yüzyıllık cami. Terezin nerede oturduğunu bilmiyor. İlk aşktan geriye birkaç sahne kalır. İlk aşk geçer. Çevre yollarda sarhoş sarhoş dolaşacak. İlk aşktan daha dün ayrılmışızdır. Çok uzun zaman oldu. Manolya, taflanlar, ben hep aynı. Birkaç sahne kalmış. Son aşktan geriye kalacakları bilemezsin. Acısı daha çok yeni. Deniz sesleri, sokaklar, gece yarıları, ışıksız pencereler. Hayatın başlamasına daha 2-3 saat var. Her biri ayrılıkların ta kendisi olup çıkıyor. Senin geldiğini bilmezlerdi. Kimseye anlatmadın. Burada ilk kez söylüyorsun. Kendi kendine söylüyorsun. Bir gün yazarsan burada ilk kez söylemiş olacaksın. Hepinize veda yerine. Evden çıkacaksın. Asansör, kapıda taksi bekleyeceksin. O saatte taksi seyrek geçer. Semtler söyleyeceksin. Yıldan yıla, mevsimden mevsime. Boğucu sıcaklar, yaz geceleri, yağmurlu güz geceleri, mevsimini fark etmediğin sabaha karşılar. Semtler söyledi. Taksi sürücüleri bu sarhoş gece yarısı müşterisine kaygıyla baktılar. Parmaklarının, titrek parmaklarının arasında yanık sigara. Araba yol aldı. Söylediğin semte gelince ayrılık sona ermiş gibi inerdin. Kimse bilmedi. Dakikalarca durdun. Hafiften sallanıyorsun. Bunların ne olduğunu düşünmeye çalıştın. Burada ne işin var? Beceriksiz Firs. Hayatımı niçin düzene sokamadım? 87 yaşında beceriksiz Firs. Sokak köpeklerini çağırdın. Benim adım Firs. Sizinkiler ne? O sokak, bu sokak, bir alt sokak. Yavaşça ayılmaya başlardın. Sabah serinliğinde, sabahın cam kesiği ayazında. Firs, çiftlik evini çoktan sattılar. Nereye gideceksin? Burada ineceğim, köşe başında. Ezbere bildiğin sokaklar. Orada kal. İlk kez söylüyorum. Bazı evlere gittim. Sokaklara, köşe başlarına. Kimse beni beklemiyordu. Evet evet diyor Leyla İsmet hanımefendiye. Çoktan içeriye geçmiş yatak odasına, balkona değil, kitaplığın duvarları çepeçevre sardığı küçük odaya, ışığı yakarak telaş içinde mütareke seneleri, Necdet Şefik İsmetsiz Leyla İsmet'i tokmaklıyor. Matmazel Angel, fişeklerin hepsi ona mı, fişeklerin hepsi ona mı, yarısı da bana diye haykırarak bu düzüşme sahnesinde her bir eliyle her bir memesini kaldırmış, Necdet'in başını memeleri arasına gömmeye çalışıyor. Ne dil ne anlatım. Yeni bir çığır. Kitapları bulmalıyım. Mütareke romanlarını, Amber'i hepsini evirip çevirip bunlara eklersem yazarlığımın dönüm noktası, ayrılıkların öyküsünü siktir et, büyütecini ayrılıklardan mütareke seneleri uçuş romanına çevir, nerede bu Allah'ın cezası romanlar, aşıracağın, kirleteceğin, hadi canım roman deneysel bir oyundur. Leyla İsmet'in meyhanesi gelmiş, sana seferim var Leyla. Sodom ve Gomorra'yı alıyor, lise 1'deydi. Hocası Baki Hanım'ın elinde gördüğü ilk kez, dar uzun, kapağında deniz dalgaları kitap. İlkbahardı, edindiğinde nasıl da coşkun, romana kavuşmuş. Biz insanları buluyor, hala ara sıra okur. Sözde kızları da bulmalı, asıl onu bulmalı. Pangaltı'da sinema boşalır, arabacı Mebrure'ye Nafi Bey'i bulamazsak bize gideriz der. Allah'a ısmarladık demiştin değil mi? Peyamiler, Yakuplar, Esatlar, bir şoförün gizli defteri. Onda kokain de vardır bol miktar. İstanbul'un bir yüzü. Büyükada sahneleri pek güzeldir. Seks partisi yaparsın. Sahnenin dışındakiler. Zavallı ne kadar masum. Başına geleceklerden habersiz. Ateşten gömleği bul. Puslu kasap kağıtlarını sakladığın evde okumuştun. Romanlar için daha ağladığın zamanlar. Üç İstanbul'u bul. Ayrıntı ziyafeti. Tıka basa ayrıntı. Raflardan raflara kitapları, kitap sırtlarını hızlı hızlı tarıyor. Gözleri birer projektör. Kollarında sınıf arkadaşları, Afrodit buhurdanında bir kadın, Dersaadet'te sabah ezanları, esir şehrin insanları, var olmak. Bu sonuncusu kasabada geçer. Olsun, Hamdi Bey'in uçkuru adam akıllı çözüktür. Bir kız çocuğunu ifade eder galiba. Hepsini kirletebilirsin. Hepsi bir çocuk kadar korunmasız. Yazdım bile romanı. Mütareke senelerinde asıl günümüzü yazmak istedim. İşgal orduları bizi kuşatmış emperyalizmin bugün de cinsellik insan hayatının onsuz olunamaz bir yanıdır tabii. İktidarsız değilseniz. Ha ha ha. Fırlatıp atıyor kitapları. Allah'a ısmarladıklar. Sırt lampayı, güzelim ateşten gömlekler, sayfaları fırlıyor. Eski ciltsiz kitapçıklar. Her şeylerim, yeni kitaplar. Hanginizi sallamıştım Madame Esther'e? Fırlatıyor. yaralı hayvan gibi uluyor. Balkona çıkacaksın. Ağan gökyüzü, ilk mavilik, silme çiçek erik ağacı, sönen yıldızlar, ölü kumru senin ayrılığın olacak. Yaralı hayvan gibi, tuzağa yakalanmış hayvan gibi uluyor. Kitap sonu, sayfa 175. Tarih 16 Ocak 2016. Seslendiren Şebnem Morova. E-mail adresi sebnemorova@yahoo.com. Samsun, Edirne, Bursa, Niğde, Edirne, Mersin, Ordu, Rize, Ordu, Van, Adana, Yozgat, Adana, Hatay, Ordu, Ordu, Ceyhan, Ordu, Manisa.